15. ayrım.
9. bölüm. 6 Ocak pazartesi, 8 Ocak çarşamba. Mikael dosyaları geç saatlere kadar okudu. İsa'yı ordusunun 13. günü yataktan geç saatlerde kalktı. Henrik'i ziyaret etmek için dışarı çıktı. Henrik Van Gier'in evinin önünde deniz mavisi eski model bir Volvo duruyordu. Mikael tam Henrik Van Gier'in kapısını çalacaktı ki kapı açıldı ve içeriden 50 yaşlarında bir adam çıktı. Neredeyse çarpışacaklardı. Adamın çok acelesi var gibiydi. Evet, size yardımcı olabilir miyim? Henrik Van Gier'i ziyaret edecektim, dedi Mikael. Adamın bakışları aydınlandı, gülümsedi ve elini uzattı. Siz Henrik'in biyografisine yardımcı olan Mikael olmalısınız. Mikael başıyla onayladı ve adamın eline sıktı. Belli ki Henrik Van Gier, Mikael'in adada bulunmasına bahane sağlayan öyküyü yaymaya başlamıştı. Adam oldukça şişmandı. Yıllar boyunca ofis ve toplantı odalarında oturmaktan olmalıydı ama Mikael, adamın yüz ifadesinin Harriet Van Gier'i anıştırdığını hemen anlayabilmişti. Adım Martin Van Gier, diyen adam, Mikael'in tahminini doğruladı. Hedeşta'da hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir süre önce seni televizyonda görmüştüm. Görünüşe göre bunu herkes yapmış. Wennerström bu evde pek de popüler sayılmaz. Henrik biraz bahsetti. Öykünün devamını bekliyorum. Seni işe aldığını Henrik birkaç gün önce anlattı. Martin Van Gier birden bir kahkaha attı. Bu işi büyük ihtimal Wennerström için kabul etmiş olabileceğini de söyledi. Mikael gerçeği söylemeye karar vermeden önce bir süre tereddüt etti. Önemli bir neden ama dürüst olmak gerekirse bir süre Stockholm'den uzaklaşmam gerekiyordu ve birden karşıma Hedestad çıktı. Sanırım böyle oldu. Bu dava hiç olmamış gibi davranamam. Cezaevine gireceğim. Martin Van Gier birden ciddileşti. İtiraz edemez misin? Bu durumda bir faydası olmaz. Martin Van Gier saatine baktı. Bu akşam Stockholm'e gideceğim. Acele etmeliyim. Birkaç gün sonra döneceğim. Bir akşam bana yemeğe gel. O mahkemede neler olduğunu dinlemeyi çok isterim. El sıkışarak vedalaştılar. Volvo'nun kapısını açan Martin Van Gier durdu ve Mikael'e dönüp... Henrik ikinci katta. Hemen çıkıver. Henrik Van Gier çalışma odasındaki koltuklardan birine oturmuş gazete okuyordu. Önündeki sehpada Hedestad Courier, Dagens Industri, Svenska Dagbladet ve akşam gazeteleri vardı. Kapıda Martin'le karşılaştım. İmparatorluğu kurtarma telaşına kapılmış dedi Henrik Van Gier ve kahve termosunu havaya kaldırdı. Kahve? Çok iyi olur dedi Mikael. Oturdu ve Henrik Van Gier'in niçin bu kadar endişeli göründüğünü merak etti. Gazetede adın geçiyor dedi Van Gier. Ve bir akşam gazetesine Mikael'in önüne itti. Kısa basın macerası diye bir başlık vardı. Metni daha önce Finans Magazin Monopol'de çalışmış olan bir köşe yazarı kaleme almıştı. Adam herhangi bir sorunla ilgilenen herkesi alaycı bir tonla yerin dibine batırmakla ünlenmişti. Feministler, ırkçılık karşıtları, çevreciler, herkes onun alaycı tonundan payına düşeni alırdı. Bununla birlikte kendine ait tek bir görüşü dahi yoktu. Belli ki şimdi basın eleştirmenliğine soyunmuştu. Wennerström davası sürerken bütün ateşini milenyuma yöneltmiş, Mikael'in tam bir aptal, Erika Berger'in de beceriksiz bir basın sürtüğü olduğunu yazmıştı. Dedikodulara göre genel yayın yönetmeninin kısa etekli bir feminist olmasına ve televizyonda dudaklarını ileriye doğru uzatarak konuşmasına rağmen milenyum iflasın eşiğindeymiş. Yazı işlerinin başarıyla pazarladığı araştırmacı genç gazetecilerle iş dünyasındaki haydutları açığa çıkaran dergi imajıyla bugüne kadar ayakta kalmışlardı. Bu reklam numaralarını genç anarşistler belki yutuyorlardı ama mahkemeye sökmedi. Ve şimdi Kalle Blomqvist de bunu anlamış oldu. Mikael, Erika'dan bir mesaj var mı diye telefonunu kontrol etti. Mesaj yoktu. Henrik Van Gier hiç konuşmadan Mikael'i inceliyordu. Mikael birden yaşlı adamın ondan sessizliği bozmasını beklediğini hissetti. Gerzeğin teki dedi Mikael. Henrik Van Gier güldü ve duygusal olmayan bir yorum yaptı. Öyle olmalı ama Mahkemede ceza alan o değil. Haklısın. Hiçbir zaman da almayacak. Hiçbir zaman kendine ait bir fikir beyan etmez ama sürüye katılıp mümkün olan en aşağılayıcı sözlerle son taşı atan hep odur. Hayatım boyunca bu tür çok insanla karşılaştım. Sana iyi bir öğüt vereyim. Benden öğüt almaya ihtiyacın varsa tabii. Bırak, istediği kadar hırlasın, aldırma, hiçbir şeyi de unutma, fırsatını bulduğunda eski hesapları görürsün ama avantaj ondayken değil. Mikail onu kayıtsızca dinliyordu. Benim çok düşmanım oldu. Yılların bana öğrettiği bir şey var. Kaybedeceğin kesinken asla savaşa girme. Ama seni aşağılamış olan hiç kimseyi de affetme. Zamana bırak ve güçlü olduğun zaman saldır. Artık karşılık vermene gerek kalmasa da yap bunu. Bilgece öğütlerin için teşekkürler. Şimdi akrabalarını anlatmanı istiyorum. Mikail sehpanın üzerine bir kayıt cihazı koydu ve düğmesini açtı. Neleri merak ediyorsun? İlk dosyayı okudum. Harriet'in kaybolması ve ilk günlerdeki arama faaliyetlerini. Ama o kadar çok Wanger adı geçiyor ki kimin kim olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Lisbeth Salander yaklaşık 10 dakikadır üzerinde avukat N. Bourgeman yazan pirinç plakete gözünü dikmiş bekliyordu. Koridorda yalnızdı. Sonunda zili çaldı ve kapı kilidinde bir anahtar döndü. Günlerden salıydı. Bu onların ikinci buluşmasıydı ve Lisbeth'in içinde kötü bir şeyler olacağı hissi vardı. Korktuğu avukat Bourgeman değildi. Lisbeth ne insanlardan ne de başka bir şeyden korkardı. Ama bu yeni vasisine karşı derin bir huzursuzluk hissediyordu. Bourgeman'ın selefi avukat Holger Palmgren başka bir kumaştandı. Açık sözlü, nazik ve dost canlısıydı. İlişkileri 3 ay önce Palmgren'in beyin kanaması geçirmesiyle kopmuş ve Lisbeth bir türlü akıl sır erdiremediği bürokratik mutabakatlar sonucu Bourgeman'a miras kalmıştı. Lisbeth Salander, sosyal ve psikolojik gözetimin nesnesi olduğu 12 yıl boyunca, bunun 2 yılı çocuk kliniğinde geçmişti. Peki, bugün nasılsınız gibi basit bir soruyu bile cevaplayamamıştı. Mahkemenin küçük yaştaki çocukları koruma yasasına dayanarak, Uppsala'daki St. Stefan çocuk kliniğinde gözetim altına alınmasına karar verdiğinde, Lisbeth Salander 13'ünü yeni doldurmuştu. Karar, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve okul arkadaşlarının hatta bir ihtimal kendi kendine zarar verebileceği varsayımına dayandırılmıştı. Bu varsayım, dikkatli bir analizden daha çok ampirik gözlemlere dayandırılmıştı. Bir doktorun ya da devlet memurlarından herhangi birinin duygusal, ruhsal ya da fiziksel durumunu anlamak için kurmaya çalıştığı diyalog girişimler karşısında Lisbeth her defasında suratını asıp susmuş, gözlerini yere, tavana ya da duvarlara dikmişti. Psikolojik testlere katılmayı kollarını göğsüne kavuşturup kararlı bir ifadeyle reddetmişti. Onu ölçmek, tartmak, duygusal haritasını çıkartmak, terbiye etmek için gösterilen çabalara karşı gösterdiği direnci okulda da sürdürmüştü. Makamlar onu bir okul salonuna götürüp sıraya zincirleyebilirdi ama kulaklarını kapamasını ve eline kalem almayı reddetmesini engelleyemezlerdi. İlkokulu diploma almadan terk etmişti. Zihinsel gelişimini de ölçmekte güçlük çekiliyordu. Kısaca Lisbeth Salander kolay idare edilir bir çocuk değildi. 13'üne bastığında ergenlik çağına gelene kadar çıkarlarını ve mal varlığını korumak üzere güvenilir bir vasi tayin edilmesine de karar verilmişti. Bu güvenilir adam avukat Holger Palmgren'di. Palmgren her türlü zorluğa rağmen psikiyatristlerin ve uzman doktorların başaramadığını başarabilmişti. Yalnızca Salander'in güvenini kazanmakla kalmamış, alçak gönüllü bir yakınlık da kurabilmişti. Lisbeth, 15'ine bastığında doktorlar artık toplum ya da kendisi için acil bir tehdit oluşturmadığına dair az ya da çok fikir birliğine varmışlardı. Lisbeth'in ailesi uyumsuz kategorisine sokulmuştu ve başka akrabası da yoktu. Bu durumda onun iyiliği düşünülerek Uppsala'daki çocuk psikiyatristi kliniğinden onu evlatlık edinecek bir aile aracılığıyla topluma salmaya karar vermişlerdi. Bu kolay bir yolculuk olmayacaktı. Onu evlatlık alan iki ailenin yanından 2 hafta sonra kaçmış, İkinci ve üçüncü ailelerinde kısa zamanda haklarından gelmişti. Bunun üzerine Palmgren, Lisbeth'le ciddi bir konuşma yaparak eğer böyle devam ederse tekrar çocuk kliniğine kapatılacağını söylemişti. Bu korkunç tehdit işe yaramış, Lisbeth dördüncü aileyi kabullenmişti. Bu aile Stockholm'un Midsommarkroksen semtinde oturan yaşlı bir çiftti. Bu Lisbeth'in uslandığı anlamına gelmiyordu. 17'sinde 4 defa polis merkezini boylamış ve 2 defasında aşırı alkol aldığı, 1 defasında da uyuşturucu kullandığı için acile yatırılmıştı. Bunlardan birinde Söder Blastrat'ta park edilmiş bir arabanın arka koltuğunda elbiseleri dağınık ve alkolden kendinden geçmiş vaziyette bulunmuştu. Yanında ondan çok yaşlı ve kendisi kadar sarhoş bir adam vardı. Son vukuatı 18'ine basmadan hemen önceydi. Bu defa ayıktı ve Gamlestan'daki metro istasyonunun girişinde bir yolcunun kafasına tekme atmıştı. Bu defa yaralamadan mahkemeye sevk edilen Salander savunmasında adamın kendisini mıncıkladığını, ayrıca görünüş itibariyle 18'inde genç bir kızdan daha çok 12 yaşındaki bir kız çocuğuna benzediğinden adamın pedofil eğilimleri olabileceğini söylemişti. Şahitlerin ifadesi onu doğruladığından savcı beraatini istemiş. Ama geçmişini göz önüne alan yerel mahkeme akıl sağlığının incelenmesine karar vermişti. Lisbeth, mutadı üzere sorularını cevaplamayı reddederek araştırmaya katılan doktorlarla işbirliği yapmamıştı. Bunun üzerine sosyal büronun atadığı doktorlar, hastanın gözetim altında tutulması kararını vermişti. Oturduğu sandalyede kollarını kavuşturup, alt dudağını sarkıtarak soruları cevaplamayı reddeden genç bir kızın neyinin gözetleneceği açık değildi ama içinde bulunduğu psikolojik rahatsızlık bakım altına alınmasını gerektiriyordu. Yani doktorların raporuna göre Lisbeth'in özel bir psikiyatri kliniğine kapatılması gerekiyordu. Sosyal büro görevlisi de doktorların bu kararına katıldığını belirten ayrı bir rapor yazmıştı. Raporda Lisbeth'in alkol ya da uyuşturucu kullanma riskinin çok yüksek olduğu ve kendini kontrol edemediği iddia ediliyordu. Rapor oldukça yüklü tanımlarla doluydu. İçe dönük, çekingen, empatiden yoksun, kendi benine kapanmış, psikopat, asosyal, diyaloğa ve eğitime kapalı. Bu raporu okuyan biri, Lisbeth'in vahim düzeyde bir gerizekalılık sorunu olduğu sonucunu çıkartabilirdi. Sosyal büronun sokak görevlilerinin onu Maria Torget civarında değişik erkeklerle dolaşırken gördüğü, bir defasında tontolünden de durdurulup üzerinin arandığı ve bir kez de yanında kendinden çok yaşlı bir adamla görüldüğü de rapor edilmişti. Rapora göre Lisbeth Salander ya fahişelik yapıyor ya da herhangi bir biçimde fahişelik yapma riski taşıyordu. Mahkeme, onun geleceği hakkında karar verecek kurum, sanki onun hakkında zaten vermiş olduğu kararı destekleyecek bilgileri toplamış gibiydi. Bu kızın sorunu olduğu ve mahkemenin, psikiyatrların ve sosyal görevlilerin tavsiyelerine uyacağı gün gibi ortadaydı. Gamlestan'daki olaydan sonra çocuk psikiyatrisi kliniğine kapatılmış olan Lisbeth Salander, duruşmanın yapılacağı gün mahkeme salonuna getirilmişti. Kendini toplama kampına kapatılmış, ertesi günü çıkartamayacak bir mahkum gibi hissediyordu. Mahkeme salonunda gördüğü ilk kişi Holger Palmgren'di. Palmgren'in orada vasisi olarak değil, avukatı olarak bulunduğunu anlaması çok zaman almamıştı. O an Palmgren'in bambaşka bir tarafını görecekti. Lisbeth, Palmgren'in açıkça onun tarafında yer aldığını ve bir yere kapatılma önerisine şiddetle karşı çıktığını şaşkınlıkla izlemişti. Kaşlarını çatarak şaşkınlığını gizlemiş ve bütün konuşmaları dikkatle dinlemişti. Salander'in bir kuruma kapatılmasını öneren raporun altına imzası olan Dr. Jesper Löderman'ı sorularıyla 2 saat boyunca terleten Palmgren gerçekten harikaydı. Raporu didik didik etmiş ve doktordan her iddiasının bilimsel açıklamasını yapmasını talep etmişti. Sonuçta hasta hiçbir teste katılmaya yanaşmadığından doktorların raporlarını bilimsel verilerin değil tahminlerinin üzerine inşa ettikleri ortaya çıkmıştı. Son oturumda Palmgren, zorla kapatmanın yalnızca benzer durumlar için parlamentonun aldığı kararları çiğnemekle kalmayıp, politikacılar ve basının dikkatinden kaçmayacağını da ima etmişti. Yani başka bir çözümün bulunması herkes için daha hayırlıydı. Bu tür davalar için alışılmadık sertlikteki üslubu hakimleri huzursuz etmişti. Çözüm için bir orta yol bulundu. Mahkeme, Lisbeth Salander'in psikolojik sorunlarına rağmen durumunun bir kuruma kapatılmasını gerektirecek kadar vahim olmadığına karar vermiş ama sosyal büro görevlisinin vasi atama önerisine de dikkate almıştı. Mahkeme başkanı o zamana kadar Lisbeth'in vasiliğini yapan Holger Palmgren'e dönmüş ve zehirli bir gülümsemeyle bu görevi tekrar üstlenmeye gönüllü olup olmadığını sormuştu. Holger Palmgren'in geri basacağı ve bu görevi başkasının sırtına yıkmaya çalışacağından emin gibiydi ama Palmgren, Bayan Salander'in vasisi olmayı severek kabul edeceğini söylemişti. Yalnızca bir koşulu vardı. Lisbeth Salander'in bana inanması ve gözetmeni olmamı gönüllü olarak kabul etmesi. Bunları Salander'e bakarak söylemişti. Lisbeth Salander, gün boyu dinlemek zorunda kaldığı bütün o konuşmalardan biraz sersemlemiş gibiydi. O ana kadar hiç kimse onun ne düşündüğünü sormamıştı. Holger Palmgren'e uzun süre baktıktan sonra, evet anlamında başını sallamıştı. Palmgren, sosyal görevliyle avukat arası tuhaf bir karışımdı. Bir zamanlar sosyal büronun başına atanmış ve neredeyse bütün hayatını sorumlu çocukların idaresine adamıştı. Avukatla vasiliğini üstlendiği, tarif edilemez ölçüde sorumlu çocuk arasında, gönülsüz bir saygıyla başlayan ilişki en sonunda arkadaşlığın sınırlarına gelip dayanmıştı. İlişkileri Salander'in 13'üne bastığı yıldan itibaren 11 yıl devam etmişti. Salander bir gün aylık randevulardan birini kaçırdığı için Palmgren'in evine gitmişti. İçeriden sesler gelmesine rağmen kapı açılmadığından su borusundan 3. katın balkonuna tırmanmıştı. Palmgren holde yatıyordu. Bilinci yerindeydi ama geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ne konuşabiliyor ne de hareket edebiliyordu. Salander telefon açarak ambulans çağırmış ve endişeden midesine kramplar girerek Söder Hastanesi'ne onunla birlikte gitmişti. 3 gün boyunca yoğun bakımın kapısından neredeyse hiç ayrılmamıştı. Yoğun bakım odasına girip çıkan doktor ve hemşirelerin attığı her adımı sahibi için endişelenen sadık bir köpek gibi izlemişti. Koridorda sanki ruhunu kaybetmiş gibi ileri geri dolaşmış, yanına yaklaşan her doktora kaşlarını çatarak bakmıştı. Sonunda bir doktor, adını hiç öğrenememişti, onu bir odaya almış ve Palmgren'in durumunun çok kritik olduğunu, uyanabileceğini beklemediklerini söylemişti. Salander ne ağlamış ne de yüzünde herhangi bir acı ifadesi belirmişti. Hiçbir şey söylemeden hastaneyi terk etmiş ve bir daha dönmemişti. Sosyal Güvenlik Bürosu 5 hafta sonra Lisbeth Salander'i yeni vasisiyle yapacakları toplantıya çağırmıştı. Bu çağrıyı aldığında ilk tepkisi boş vermekteyse de Palmgren her davranışının bir sonucu olacağına kafasına çakmış olduğundan fikrini değiştirmişti. Eyleme geçmeden önce sonuçlarını kestirmesi gerektiğini öğrendiği için durumunu tartmış ve içinde bulunduğu açmazdan kurtulmasının en kestirme yolunun söylediklerini dinlermiş gibi görünerek Sosyal Güvenlik Bürosu elemanlarını hoşnut etmek olduğuna karar vermişti. Aralık ayında Michael Blomqvist hakkında yürüttüğü araştırmaya kısa bir ara verdiğinde Bujurman'ın St. Rix Plans'taki bürosunda uysal bir şekilde oturuyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun temsilcisi yaşlı kadın, Salander hakkında tutulan yüklü dosyayı avukat Bujurman'a vermişti. Salander'e nazik bir ifadeyle hatırını soran kadın, aldığı cevaptan memnun gibiydi. Salander'i yarım saat içinde Bujurman'ın vesayetine teslim ederek çıkmıştı. Lisbeth Salander, eline sıktığı 5 saniyelik sürede Bujurman'dan hoşlanmadığına karar vermişti. Salander, dosyasını okuyan Bujurman'ı göz ucuyla incelemişti. Yaşı 50'nin üzerinde sportif bir vücut, salı ve cumaları tenis, sarışın, ince saçlı, çenesinde küçük bir gamze var, Boss parfümü, mavi takım, sarı iğneli kırmızı kravat, üzerinde NEB harfleri olan tuhaf kol manşetleri, çelik çerçeveli gözlük, gri gözler, sehpanın üzerindeki dergilere bakılırsa avcılık ve atıcılıktan hoşlanıyor. Palmgren, 10 yıl boyunca her buluşmalarında Salander'e kahve ikram ederek onunla sohbet etmişti. Salander bakım evinden kaçtığında ya da sistematik bir şekilde okulu astığında bile Palmgren soğukkanlılığını kaybetmemişti. Bir tek Gamla Stan'da kendisini mıncıklayan o pisliği tekmelediği için gözaltına alındığında rahatsız olmuştu. Ne yaptığının farkında mısın? Bir insanı yaraladın Lisbeth. Tıpkı bir yaşlı öğretmen gibiydi ve Salander bütün azarlamalarına sabırla katlanmıştı. Bujurman'ın sohbete ayıracak vakti yoktu. Lisbeth Salander'in kendi bütçesini idare etmesine izin veren Holger Palmgren'in vasilik yasalarını çiğnediğine hemen karar vermişti. Kızı bir çeşit sorguya almıştı. Ne kadar kazanıyorsun? Kazancının ve harcamalarının bir dökümünü istiyorum. Kimlerle arkadaşlık ediyorsun? Kiranı zamanında ödüyor musun? Alkollü içki içiyor musun? Yüzündeki piercinglere Palmgren mi izin verdi? Kendi temizliğini yapabiliyor musun? Fuck you.